Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş Getiren. Bir eğitim konuşmaları programında daha birlikteyiz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Bulut. Hoş geldiniz Mehmet Bey.
Hoş bulduk Ahmet abi.
Nasılsınız? Afiyettesiniz?
Elhamdülillah. Şükürler olsun bugünümüze.
Allah afiyet versin. Şimdi üniversite konusu tabii Türkiye'nin eğitim deyince ana başlıklarından birisi. Onun üzerine geniş geniş konuşulabilir. Siz bir vakıf üniversitesinin rektörüsünüz. Vakıf üniversitesi başlığı açılınca da pek çok şey konuşulabilir. Bir de yakında Dar-ı Beka'ya uğurladığımız bir iş adamımız var, bir vakıf insan var, Abdullah Tivnikli. Abdullah Tivnikli'yi de tanıyorsunuz, ta gençlik yıllarınızdan beri tanıyorsunuz. Onunla sizin üniversitenizin bir ilişkisi var. Onun siz ayrıca bir adam ismiyle Ankara'da başlayan, İstanbul'da da devam eden, yani hatta Türkiye'nin genelinde devam eden bir düşünce kuruluşunun, bir eğitim kuruluşunun da yöneticiliğini yaptınız. Kurucususunuz, yöneticisiniz. Orada pek çok insan Türkiye düşünce hayatına katıldı, eğitim hayatına, akademik hayata katıldı. Abdullah Tivnikli Bey'in orayla da bir ilişkisi var. SETA'yı biliyorsunuz, yani çalışmalarını takip ediyorsunuz dışarıdan da olsa, ama yani Türkiye'de bir düşünce kuruluşu olarak biliniyor şu anda da. Türkiye siyasi setinde oldukça etkili bir kuruluş denebilir. İSAR'ı biliyorsunuz, o da İstanbul'da kurulan, yine akademik hayatımıza, düşünce, ilim hayatımıza katkılar vermekte olan, hem Türkiye'de hem uluslararası planda eğitim çalışmalarında bulunan insanlara katkısı sebebiyle. Şimdi bütün bunlar önümüze oldukça yüklü bir gündem çıkarıyor. Sizinle isterseniz önce bir, yani Abdullah Tivnikli bir iş adamı. Türkiye'de başka vakıf üniversiteleri de var. Bir iş adamının, yani vakıf üniversitesi demek, ortaya bir maddi varlık koyarak üniversite boyutunda bir eğitim faaliyetini yürütmek demek. Bu bir iş adamının Türkiye'yi mesele edinmesini, değil mi? Eğitimi mesele edinmesini, insana yatırımı mesele edinmesini gerekli kılıyor. Diğer konularda o düşünce kuruluşlarına yapılan yatırım da bunu gerekli kılıyor. Bir kendi içinizde bir şey kaynayacak ki sizin işte mal varlığınızı çok da karlı olmayan, değil mi? Çok da karlı olmayan bir alana tasarruf edeceksiniz, yönelteceksiniz. Bir şey açtım önünüze. İsterseniz Abdullah Bey'den, merhumdan, Allah rahmet eylesin, onunla beraber ağabeyisi Fahrettin Tivnikli Bey'den, onun eğitim hayatına ilişkin yaklaşımlarından, sizin birlikte yol yürümüşlüğünüzden başlayalım. Sonra vakıf üniversitelerine, düşünce kuruluşlarına geçeriz.
Çok teşekkür ederim Ahmet abi. Evet, hakikaten bütün bu konular etrafında konuşulacak önemli bir şahsiyetti Abdullah Tivnikli abimiz. Allah gani gani rahmet eylesin. Tabii en önemli gerçek hakikat ölüm. Amen. Hak vaki olunca, vakit saat gelince, la yesteahirun ve la yestakdimun ayette buyurulduğu gibi,
yani ne öne alınır ne geri bırakılır.
Aynen, o vakit saat gelince insan tabii bir anda
yola çıkıyor.
Evet, dolayısıyla evet. Abdullah abimiz de tıpkı Fahrettin Tivnikli abinin Aralık 2014'teki
4 yıl evvelki
Dar-ı Beka'ya göç etmesi gibi, o da 6 Kasım 2018'de aramızdan ayrıldı. Evet. Tabii insan böyle erken bir yaş olarak görüyor genel olarak bu tür ölümleri, ama Cenab-ı Hakk'ın tabii son sözümüz ona teslimiyet, belki öbür tarafa daha erken lazımmış diye bizim büyüklerimizde öyle bir tabir var.
Evet.
Bazen tabii
kader planını bilmiyoruz.
Bilmiyoruz. Dolayısıyla hani bize göre biraz daha burada olsaydı sanki daha çok yapılacak işler olurdu gibi hayıflanmamız var. Cenab-ı Hak bizi affetsin tabii. Kadere rıza yapmaktan başka diyecek bir şeyimiz yok.
O bile belki bir şey, yani bizim bir takım gündemlerin farkında oluşumuzu ifade ediyor. O değil mi? Yani daha çok yapacak iş vardı dediğimizde.
Yani hakikaten böyle insanları bugün millet arıyor. Evet. Düşünen beyinler arıyor. Ümmet arıyor. İhtiyaç var. Çünkü nadir insanlardandı Abdullah Bey, Fahrettin Bey. Yani bu şöyle diyebiliriz, kanaati acizem. Yani Cenab-ı Hak bazı insana tabii mal veriyor, mülk veriyor, para veriyor. Bunu hayır hizmetlerinde kullanıyor insanlar. Bazısı tabii hiç kullanamıyor. Yani evet, bu da bir nasip işi. Ama bu abilerimiz, Abdullah abimiz, Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği malla imtihanda hakikaten bizim hep okuyup okuya geldiğimiz, anlattığımız, işte Efendimiz'e kıyamet gününde sadık tüccar olarak onun yanında yer almayı ve Cenab-ı Hakk'ın verdiği bütün bu imkanları hayri hizmetlere, yani hayrun nas men yenfeun nas, insanın hayırlısı işte insana yardımı dokunan, insana yararı olandır. Bu ilkeye uygun olarak tabii hem hakikaten biz buna, yani Müslümanın temel vazifesi yeryüzünün imar ve ıslahı diyoruz ya.
Evet.
Ahmet abi, yani bu çerçevede Abdullah Bey hakikaten hem ülkenin hem ümmetin maddi anlamda kalkınması, büyümesi, işte Eksim'den tutun Telekom'a kadar, yani bir sadık tüccar olarak, yani Müslüman bir tacir, iş adamı olarak bizim yine geleneğimizde işte el kârda gönül yârda anlayışı dediğimiz, kimseye muhtaç olmadan üreten ve tabii herkesin o üretimden pay aldığı, yani önce insanların zaruri ihtiyaçlarını, maddi ihtiyaçlarını karşılama konusunda da çok önemli hizmetleri, katkıları oldu.
Tabii siz iktisatçısınız.
Biraz o gözle de
bir şeyle bakabilirsiniz. Yani bu iş adamlarına, memlekete ve dünyaya, İslam dünyasına ekonomik katkıları boyutuyla bakabilirsiniz. Bir başka boyut, yani varlıklı insanların fakir fukaraya yönelik hizmetleri boyutuyla da bakabiliriz. Biz tabii bir eğitim programı çerçevesinde eğitim konusunda bir iş adamının duyarlılığı, yani o alana yönelmesi, o alanda hayati, yani hakikaten iş adamları hayır yaparlar, ekonomik işler de yaparlar ama iş adamları için eğitime yapılacak yatırım bir önemli farklılık arz ediyor, değil mi?
Kesinlikle.
Yani nasıl bir şeydi? Orada gördüğünüz Abdullah Tivnikli'yi, ben biraz, ya da Tivnikli kardeşleri şey yapalım.
Yani tam aslında bu bağlamla birlikte ortaya koymanın çok önemli olduğunu düşündüğüm için böyle bir giriş yaptım. Aslında Müslümanların iktisada, meseleye bakışıyla da bu alakalı. Yani salt eğitim boyutuna çok çok önem verdiler. Düşünce hayatımızın o engin gönüllü ve büyük ufuklu adamların yetişmesi konusunda çok şeyler oldu. Ben hani buraya gelmeden önce bir belki ülkenin, birçok insan öyle zanneder onu ki, yani bizim özellikle vakıf çevreleri, onu öyle tanıyanlar sadece belki vakıf insanı olarak. Oysa o Türkiye'nin kalkınması için, Orta Doğu'dan, yurt dışından büyük yatırımcıların gelmesi için de, yani böyle ümmetin topyekün iktisadi kalkınması, ama bu kalkınmayı Müslümanca bir bakış, yani maddi ve manevi anlamda, işte o manevi alana geçince en önemli ihtiyaç bugün iyi yetişmiş, nitelikli beyin dediğimiz ve tabii bu beyin de ümmetin yükünü taşıyacak, onu yeni, geniş ufuklara açacak, istikbale taşıyacak beyinler. Yani 100 yıl önce kaybetmeye başladığımız insan sermayemizin yeniden ikamesi anlamında, işte bu çerçevede onun başta bu düşünce kuruluşları, işte biraz önce sizin de zikrettiğiniz SETA'dan başlamak üzere ADAM, İSAR, Uluslararası Genç ve daha bizim bilmediğimiz, yani Anadolu'da da yine adamın kardeş kuruluşları diye tabir ettiğimiz birçok kuruluşlarda, yani burada nitelikli beyinleri öncelikle bir araya getirip bunları belli değerlerle donatıp bunları yine nitelikli öğrencilerle bir araya getirip sahip olduğumuz kıymetlerin, yani zamanın, mekanın, imkanların en iyi şekilde kullanıp istikbale bu üst düzey beyinlerin yetişmesi için bu düşünce kuruluşlarına çok çok önem verdiğini çok erken bir zamanda biz fark ettik.
Bahsetmeyi unuttuk. İlam var.
İlam tabii çok daha onlardan önce. Yani evet, İlam yine İlam var, onların evet.
İlmi iki araştırmalar merkezi Fahrettin Bey'in.
Fahrettin abi ve Abdullah abilerin yani evet. Hakikaten yani bu söylediğimiz yani düşünen beyin bizim bugün en çok hakikaten ihmal ettiğimiz bu düşünce ve araştırma kuruluşları dediğimiz mesele bizim 20. yüzyılda tabii genelde yurt faaliyetleri ile kısıtlı kalan alanın bu abilerimiz çok daha geniş meseleye bakma ve daha derinlikli, daha üst düzey beyin yetiştirme anlamındaki o tasavvurun tezahürü olarak karşımıza evet, çıktı. Güzel. Ve tabii bunun devamında da sizin de ifade ettiğiniz gibi yani son kertede üniversite meselesi ister istemez bu ufuklarda dolaşan beyinlerin gündemine gelmesi gereken. İşte Abdullah abimiz de İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ndeki mütevelli heyet üyeliğini üstlenirken yani tamamen bu anlamda ve biz onunla her konuşmamızda aslında tabii her ülkenin özellikle büyük devletlerin çok üniversiteleri oluyor. Fakat büyük ülke dediğimiz ülkelerin birkaç tane büyük üniversitesi oluyor. O büyük üniversite tabir ettiğimiz şey o ülkenin ve o dünyanın aslında o bulunduğu coğrafyanın hatta dünyanın deniz feneri olan onu bir yere taşımaya çalışan kurumlar. Yani örnek vermek gerekirse mesela İngiltere'de 3000'e yakın üniversite var. Ama İngiltere büyük ülke olarak, pivot ülke olarak, aktör ülke olarak 5 tane üniversitesi o İngiltere'nin büyük üniversitesidir. Amerika büyük ülke. Orada 2 katı kadar İngiltere Üniversitesi var. Ama orada da büyük üniversite diye tabir ettiğimiz işte Ivy League denilen 8 üniversite. 10 bilemediniz 15 yani bu 50 değil. Dolayısıyla Türkiye'nin de işte bu anlamda büyük üniversiteye ihtiyacı var. O büyük üniversitede Türkiye'nin halkının o medeniyetiyle, tarihiyle, halkıyla barışık, halkına yaslanan, o medeniyet birikimine yaslanan ve asil geçmişten aydınlık geleceği kuracak beyinlerin yetişeceği bir üniversite. Dolayısıyla bizim yine şu anlarda hani daha çok biz batı tarzı üniversiteyi ikame etmeye çalışıyoruz. Türkiye'de birçok üniversiteler açıyoruz. Ama biz özellikle mesela üzerinde durduğu şey bir mühendis olmasına rağmen sosyal bilimcinin ikame edilemediğini, mesela tarih şuurundan başlamak üzere medeniyet tasavvuru, ekonomi yani İslam ekonomisi, İslami finans, uluslararası ilişkiler, siyaset bütün bunlara kendi o 1000 yıllık, 1500 yıllık birikimimize yaslanarak istikbali kuracak beyinlerin inşası. Yine burada tabii ahlak meselesi. Yani üniversitedeki o iklim, üniversite iklimi genel olarak bizim değerlerimizi yansıtan ve oraya giren bir öğrencinin çıktığı zaman her yönüyle maddi manevi o ilim, irfan, hikmet geleneğinin tüm birikimini yansıtacak şekilde bir müfredat, bir program içeriği üzerinde üniversitede bütün bunlarla da tabii çok çok bunların müzakeresi oldu ama en çok tabii üzerinde durduğu konular Ahmet abi yani hakikaten bu kadar başarı ve sonuç odaklı insan az. Yani sonucu
ne demek istiyoruz?
Şu yani kısa zamanda hızlı netice almamız lazım diyordu. Yani öyle bir hızı vardı. Onun için sözlerime başlarken erken geldi bana şey diyorum. O kadar çok yapılacak ve o kadar kısa zamanda yapılması gereken iş var diyordu ki.
Yani bir boşluk var.
Bir boşluk
mesela
var.
Yetişmiş insan boşluğu var. Aynen. Bütün İslam dünyasında onu kapatmak
hızlı
lazım.
Bir şekilde
hızlı kapatmak. Bir şekilde kapatmak
oysa
lazım.
Oysa biliyorsunuz aslında bu tür şeylerde merdivenleri çift çift atlama imkanı yok. Ama evet. Onda öyle bir heyecan, öyle bir şey var ki.
Şöyle şimdi yani bir açık var değil mi? Bir açık var. Bir dünyada da bu bilgi, teknoloji tırmanıyor ve çok işte 10 adım birden tırmanıyor. Mesafe, evet. Açılıyor.
Mesafe açılıyor
İslam dünyasıyla. Bunu kapatmak lazım. Belki şey oradan bir acı duyuyor değil mi?
Evet.
Bir sancı duyuyor.
Evet. Ve çok hızlı, hızlı, hızlı yani biz mesela İstanbul Sabahattin Zahid Üniversitesi'nde program açma konusunda önce ben Deniz geldiğim zaman biraz daha yavaş hareket edilmişti ama biz geldiğimizde önlerine bir projeksiyon koyduğum zaman mütevelli heyetimizin en çok beni destekleyenlerden biri oydu. Evet, hızlı hareket etmemiz lazım. Bu programları açmamız lazım ama aynı zamanda kaliteye odaklanmamız lazım. Kaliteli ve tabii mesela lisansüstü eğitime olağanüstü önem veriyordu. Yani lisansüstü bizim şu an Sabahattin Zahid Üniversitesi'nde 3150 lisansüstü master doktora öğrencimiz var. Aşağı yukarı 7300 civarında lisans. Yani 10.500'lerde 3'te 1'ine yakın lisansüstü öğrencisi. Yine program olarak 20'ye yakın doktora, 60'a yakın master, 35 civarında lisans programımız. Yani bu lisansüstüyle de bu ümmetin ihtiyacı olan o nitelikli beyin açığını hem ülkemiz hem de medeniyet coğrafyamıza hızlı bir şekilde yetiştirme konusunda da olağanüstü gayretleri ve destekleri olduğunu yani şahidiz. Hakikaten tabii bunun ötesinde bir de en çok yani üzerinde durduğu mesele bu içerik meselesi Abdullah abi. Yani keyfiyet diyoruz biz buna ahlak eğitimiyle beraber. Yani sadece yani biz kalite...
Bilgi değil diyorsunuz.
Sadece bilgi değil. Dolayısıyla ve bunun tabii yine zamanın hızlı akışı karşısında nerelere kadar uzanabiliriz? Yani ne kadar gönlümüzü medeniyet coğrafyamızın neresine kadar uzadı? Mesela kaç ülkeden öğrenci alıyoruz?
Ha, öğrenci çeşitliliği.
Öğrenci açısını. Çeşitliliği. 80 küsur ülkeden öğrenci aldığımız zaman gözleri parlardı mesela. Hı hı. Yine problemli coğrafyalarda. Mesela Doğu Türkistan'dan öğrenci. Yani hakikaten onlarla ilgili duyarlılığı had safhada bugün en çok sıkıntı çeken coğrafyalardan. Dolayısıyla tabii ama bütün bunlarla ilgili.
Afrika'dan var değil mi?
Tabii tabii bizim yani üniversitemizde.
Kaç bin öğrenci var şu anda?
Şu anda üniversite.
Yani yabancı öğrenci.
Yabancı 1500 öğrencimiz var.
Evet.
Yani %15'i aşağı yukarı. Yani bu da yüksek bir oran ama yani bütün bunlarla şöyle bir insan var önünüzde. Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği bu maddi imkanları her yönüyle manevi alana, eğitim alanına, o nitelikli insanın yetişmesine hasreden ve bazı iş adamı sadece verir Ahmet abi biliyorsunuz. Hı hı. Parasını verir arkasına bakmaz. Abdullah abi ise şöyle bir insan. Yani bir ilim adamı gibi, bir irfan derin irfan insanı gibi bütün bu meselelerde sizinle oturup yani bunun hem planını programını yapabilecek nasıl bir müfredat olduğundan tutun. Yani bu işin devamında neler yapılması gerekiyor? Daha neler yapılması yani gerekiyor?
Dünyayı tanıyor.
Dünyayı
değil
tanıyor.
Mi? Dünyada bu manada tırmanan ülkelerin kapasitesini görüyor.
Aynen.
Bir yanda ya bizde niye yok bunlar?
Aynen.
Bizim mazlumiyetimiz bununla bağlantılı mı?
Aynen.
Değil mi? Bunlara bakıyor.
Aynen. Evet. Aynen. Yani hakikaten bu yani şuurlu bir iş adamının ve tabii bilgi birikimi, tecrübesi işte İngiltere'de de İTÜ'den sonra İngiltere'de master eğitimini yapmış. Sonra dünyanın birçok yerini görmüş, geçirmiş ve tabii
en... İş ilişkileri var.
İş ilişkileri
bir
var.
Bir kere insan lazım. İnsan, bunu görüyor değil
tabii,
mi? Yani
tabii.
Sırf kendi iş ilişkileri için kaliteli insanın ne anlama geldiğini görüyor. Dünyayı görüyor dediğiniz
tabii.
gibi.
Hani bazı iş adamları bir de öyle daha çok mesela kendi şirketlerine bugün Türkiye'mizde de bazı öyle üniversitelerimiz var.
Evet.
Kendi şirketlerine nitelikli adam. Hı-hı. Ama Abdullah abi işte bunu hakikaten bunu aşmış, bu aşkınlığı gerçekleştirmiş birisi. Bir diğer çok önemli belki onun farik vasıflarından bir tanesi. Bütün bu süreçte yani sadece belki Biz bu nitelikli insan ve şey üzerinde dururken onun bir de İslam alimi ve Müslüman alim diye bir derdi var idi. Hı hı. Yani ümmetin bu belli alanlardaki aşırılıklardan, savrulmalardan, yani bugün içinde yaşadığımız, yani ümmetin yaşadığı
yani bir İslam alimi profili gerekiyor ki o sancıların azaltsın,
evet. Azaltsın ve
savrulmaları içinde olmasın,
gidersin.
Evet.
Bütün bu anlamda da yani hani ülkenin kalkınması, ümmetin iktisadi, maddi, manevi kalkınması yanında bir de istikameti belirleyecek o deyim yerindeyse, yani sahih yolun, yeniden o ehli sünnet vel cemaat yolunun tam kamil anlamda onu doğru istikamette, hani peygamber varisleri
insanı, tabii, gönüllü insanı
tam da öyle, yani evet. Tam da öyle, bütün onlarla barışık, yani irfani yönü Anadolu medeniyetin, hani adeta işte Nizamülmülk sempozyumu yapacağız biz Aralık'ta, bininci yılında. Bu Nizamülmülk'ün, Gazalilerin bin yıl önce attığı o temelin bugün zaten bu Anadolu'nun derin irfanı dediğimiz ki bizi tutan o, ona vakıf, onunla barışık, o geleneğe yaslanarak yine istikbali kuracak, istikameti düzgün, yani o İslam alimi ve Müslüman alim üzerinde.
Şimdi
de
Mehmet Bey, tabii Abdullah Bey'i yad ediyoruz, onun güzelliklerini anlatıyoruz. Belki şöyle de bir şey, yani bir iş adamına, yani bizi dinleyen iş adamları vardır eminim ki, onların gündemine yani bu konuyu konuşmak ne tür bir anlam taşıyor onların gündemi için? Yani eğitim alanına ilgi göstermek bir iş adamı için ne anlam taşıyor? Buna dair de bir şeyler söylemek lazım yani.
Estağfurullah. Şöyle daha yeni bir haberde okudum. Bu Bloomberg, Johns Hopkins Üniversitesi'ne 1.8 milyar dolar bağışta bulundu bu son bir ay içinde. Yani daha önce de milyar dolarlar, yani
bir iş adamı.
Bir iş adamı, evet. Bloomberg. Bu biliyorsunuz New York'un belediye başkanıydı. Evet. Bu mülakatında tabii ona soruyorlar. Yani neden bu kadar, siz tabii oradan işte mezunsunuz ama bu çok yüksek bir miktar. Şöyle bir şey söylüyor. Yani evet, şu anda biliyorsunuz Amerika'daki vakıf üniversiteleri sistemi de bizim Osmanlı vakıf medeniyetinden çok önemli kazançlar ve önemli, yani o tecrübeyi esas alarak kuruldu. Yani o konuya uzun uzun aslında zaman ayırmak
bir
lazım.
Bir başka programda onu konuşuruz.
Yani hakikaten bu batıdaki vakıf üniversitesi sistemi tamamen bizim Osmanlı'daki o medrese sistemini esas almış. Bu Bloomberg tabii iş adamı şöyle diyor. Yani iyi üniversiteler nitelikli çocukları seçiyor. Amerika'da biliyorsunuz sistem şöyle. Bütün çocuklar, çok az burslu öğrenci var. Devlet önce mesela Harvard'a girebilmeniz için yetenekli olmanız lazım. Belli alanlarda üniversite kendi seçiyor. Bizdeki gibi ÖSYM sistemi yok. Ama eğer paranız yoksa devlet size kredi açıyor. Sizin namınıza ödüyor. Siz onu sonra kazandığınızda ödüyorsunuz. Bu Bloomberg'de kendi babası ile ilgili hatırasını anlatıyor. Babam da diyor bana eğitim için sadece 6 bin dolar verebildi. Ötesini diyor ben kendim borçlandım ve ödedim sonra diyor. Ve ilk mezun olduğum yıl 5 dolarla başladı diyor. 5 dolar donation yaptım. Yani üniversiteye bağış yaptım. Şimdi bizde hakikaten bu konu ne kadar kavranmış? Bir de biliyorsunuz bu Tayvan diye bir yer var Çin'de. Evet. Orada da geçen
milliyetçi
yine,
Çin, ada
evet,
Çin.
Milliyetçi Çin. Orada da bir vakıfla ilgili bir haber okudum ben. 10 milyon üyesi var Ahmet abi vakfın. 10 milyon donation ödeyen, yani bağış yapan.
Bağış yapan.
110 milyon dolar civarında yıllık geliri olan bir vakıf. Yani insanlardaki bu infak şuuru. Biz bugünlerde bir Osmanlı Rumeli para
10 milyon üyesi varsa 10 lira ödüyorlar.
Demek ki öyle. Yani ama sürekli ödüyorlar. Sürekli herkes ödüyor.
Demek ki böyle de bir vakıf üniversitesi işletilebilir.
Yani şunu anlatmak için bunu şey yaptım. Bu tabii bir bizde aslında Osmanlı vakıf medeniyeti diyoruz ya. Mesela Osmanlı Rumeli para vakıflarını şimdi hazırladık biz. 12 cilt basıyoruz. Orada 10 akçeden 10 milyon akçeye kadar para vakfı kurulmuş. 10 akçelik de var, 10 milyon akçelik de var. Yani ona benziyor adeta. Şimdi bu bizim medeniyetimizin aslında en önemli değeri vakfetmek. Dolayısıyla imkanı olan hani Efendimiz dönemindeki bir avuç hurma getirmiş sahabenin bir tanesi. Ya Resulallah yarısını buraya, yarısını eve götüreceğim demiş. Bu kadar kazandım bugün. Yani bu infak şuuru, bu tabii vakıf şuuru bizim medeniyetimizin en önemli özelliği. Yani azı olan da çoğu olan da, ama çok olan, yani daha çok geliri olan, daha çok imkanı olan, işte bu Bloomberg örneğindeki gibi bugün Batı'da büyük üniversiteler, o dediğimiz işte büyük ülkenin büyük üniversitelerini fonlayanlar bu büyük iş adamları. Yani hakikaten oraya büyük bağışlar yapıyorlar ve o büyük bağışlarla o nitelikli en zeki çocukları alıp iyi yetiştirip dünyaya yön veriyorlar. Bizde de tabii yani buna ben aslında iş adamının...
Bir yolu açıldı bunun.
Tabii. Yani şu anda Türkiye'de de üniversite, vakıf üniversitesine yapılan bütün bağış tamamen vergiden muaf. Tüm şeyden, matrahtan. Bu anlamda şunu da ifade etmek istiyorum. Yani aslında bizim Türkiye'de bir de yine hala bu alanlarla ilgili yapılması gereken çok şey var ama iş adamları, bu Abdullah abi gibi iş adamlarıyla normal iş adamını ayıran önemli farklardan birisi şu. Bir kısa günün kârı var, bir de uzun vadeli kâr var. Hani Hucurat suresinde Cenab-ı Hak size çok kârlı bir alışveriş teklif edeyim mi? İşte Allah yolunda malınızdan, canınızdan infak edersiniz diyor ya. Şimdi Abdullah abi aslında bütün bu yapıp ettikleriyle, yani ta Gana'dan Kırım'a, efendim Balkanlardan Kafkaslara kadar bu kadar geniş coğrafyada, tabii sadece Türkiye değil birçok yere dokunmaya çalıştı ve şey yaptı bu gibi abilerimiz. Yani infak ettiği şeyi ebedileştirmek, yani amel defterini açık tutma, hem bu işte akarlarla diyelim, cami, okul, medrese, bu gibi akarlarla, hem de en önemlisi o evlatların sayısını çoğaltmak. Yani hayırlı nesil, hayırlı insan sayısını çoğaltmak suretiyle.
Şimdi Abdullah Bey mal varlığının 1/3'ünü vakfetmiş, biliyorsunuz. Çocuklarını toplamış. Demiş ki sizi Allah ile ortak ediyorum demiş. Şimdi bu dediğiniz o sadakayı cariye, değil mi? İslam'daki sadakayı cariye müessesesi. Yani bir üniversite açtığınızda yani bir tek insana yatırım yapmıyorsunuz.
Aynen.
Orada diyelim ki öğretmen olacak, diyelim ki iktisatçı olacak, İslam iktisatçısı olacak, diyelim ki profesör olacak, şu olacak. Yani yeni insanlarla çoğalacak, değil mi? Böyle ebediyete kadar.
Aynen.
Fahrettin Bey söylerdi yani ahirette biz Altınoluk dergisini de tanıtırken o da zaman zaman bulunurdu. Şimdi ahirette bir işte mahşer ortamı olacak, amel defteriniz açılacak falan. Size mesela Afrika'dan bir iyilik rüzgarı gelecek, değil mi? Amerika'dan, ne bileyim Arakan'dan, Yemen'den bir iyilik rüzgarı gelecek. Yani bu çok büyük bir ufuk. Şimdi hakikaten diyelim ki sizde 1500 tane dünyanın farklı yerlerinden, Doğu Türkistan
81
gibi,
ülkeden. Evet.
81 ülkeden çocuk
81
var, genç
il,
var.
81 ülke. Evet.
Yani oralara gidecek bu şey, değil mi? Bir esinti halinde oralara gidecek. Oralardan da sizin amel defterinize akış olacak.
Aynen.
Yani bu tür bir iş adamlığı hakikaten çok farklı bir iş adamlığı, değil mi?
Aynen öyle. Yani bu abilerimizin hakikaten yani insan bunlara imreniyor. Hani iki sınıf insana imrenilir diyor ya Efendimiz.
Evet.
İşte ilmiyle amil alime ve bu şekilde malını mülkünü Allah yolunda infak eden insanlar, imrenilecek insanlar. Yani ve tabii Abdullah abi, işte İstanbul Sabahattin Zahid Üniversitesi biliyorsunuz ilim yayma vakfımızın üniversitesi. Bu geniş camia nezdinde tabii Bu geniş camianın ta işte Topbaş ailesi gibi öteden beri o geniş camiaya açılan, yani ve bunu ülke sınırlarına da yansıtan bir tarafı. Yani onun bir diğer belki özelliği üzerinde durmak gerekirse abi, yani nerede böyle bazen hani un...
Bunu unutmayın Mehmet Bey, bir anons yapalım. Bazen dinleyiciler kim konuşuyor merak ediyorlar. Eğitim konuşmaları programındayız değerli dinleyiciler. Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Mehmet Bulut Bey, Profesör Doktor Mehmet Bulut Bey ile beraberiz. Bendeniz Ahmet Taş Getiren, iş adamı, vakıf üniversiteleri, düşünce kuruluşları ve Abdullah Tivnikli iş adamlarının eğitimle alakası üzerine konuşuyoruz. Buyurun Mehmet
Evet,
Bey.
Evet, yani bizim tabii bu medeniyet coğrafyamızdaki aslında bütün serencamımızda biliyorsunuz bize bugüne kadar bu geleneğin gelmesinde adil devlet adamı, adil yönetici, sadık tüccar, fakirin şöyle bir tabir var, muhlis ve muhsin ilim adamı. Yani o derin irfana vakıf, o geleneğe varis ilim adamlarıyla gelenek bize geldi. Yani Abdullah abi gibi işte bu iş adamlarımızın sayesinde bugüne kadar tabii birçok müesseseler kuruldu ve onların amel defterinin açık kaldığını biz biliyoruz. Şimdi bu dönemlerde de Cenab-ı Hakk'ın bu tür iş adamlarının sayısını arttırma gibi dualarımızı arttırmamız lazım. Hakikaten bunlara çok ihtiyacımız var. Çünkü ümmetin hakikaten böyle şuurlu, bilinçli, yani olayın künhüne vakıf diyoruz ya. Evet. Olayın künhüne vakıf iş adamları sayımız az. Yani o kadar ki Ahmet abi, şöyle diyoruz, hani helvanın yapılması için bazen un, şeker, yağ gerekiyor ya. Bazı işlerin yapılması için de değişik kabiliyette ve yetenekte ve imkanda insanların bir araya gelmesi lazım. Abdullah abi de öyle bir özellik de vardı. Mesela sizi biriyle tanıştıracağı zaman, diyelim bir bürokrat, bir iş adamı, bir efendim ilim adamı, yani gece saat 12'de aklına gelse, gece saat 1'de gelse arar onun için. Ya şöyle şöyle bir adam var orada, onunla buluşun, onunla görüşün. Mesela Harvard'dayken Princeton'da bulunduğum sırada bu tür telefonlar aldım ben ondan. Ya falanca adamla görüş, şunu şöyle yap, bunu böyle. Bir bu taraftan üst düzey diyelim bir buluşma ve bir işin deruhte edilmesi konusunda heyecan. Bir de bazen sizi gece 1'de ararlar. Derler ki mesela Ankara'da falanca yerde bir gariban öğrenci varmış. Falanca yerde şöyle muhtaç biri varmış. Ya onun derdinin görülmesi lazım. Yarın da şöyle şöyle bir de ona bakın. Yani bu her iki, yani bütün insanları kuşatan bu, hani sanki hakikaten güzel insanların en önemli vasıflarından birisi. Yani bu merhamet.
Yüreklere sığınılacak bir yürek oluyor.
Yürek oluyor. Evet. Yani ben bugün hakikaten bu abilerimizin ne gönüllerde nerelere kadar uzandığının yani tahmin edemeyiz diye düşünüyorum. Doğru, onun için tabii bu hani Müslüman yüreği, merhameti kuşanan ve bütün bununla da bir sığ kalmayıp işte o biraz önce dediğimiz büyük meselelere de her zaman, özellikle de başlarken konuştuğumuz bu düşünce kuruluşları, üst düzey işte üniversite meselesi, yani
ben biraz da ona açılsak mı, böyle düşünce kuruluşu, yani niye bu alana yatırım yapmak lazım? Yani diyelim ki SETA gibi, ADAM gibi, ya İSAR, İLAM belki biraz daha farklı ama yani onların da benzeri bir iklimleri var. Neden yatırım yapmak lazım? Ne, önemi nedir o alanın?
Şimdi
yani bu Amerika'da bir dünya düşünce kuruluşu var. İşte Avrupa ülkelerinde vesaire. Bizde bu hani biraz da Özal dönemiyle mi başladı diyelim?
Evet, yani bunlar aslında biliyorsunuz Ahmet abi, bizim en zorlandığımız alanlardan birisi düşünmek.
Evet.
Yani düşünmek zor bir şey. Düşünce eylemi bizatihi
tefekkür.
Kendisi. Tefekkür evet. Meselesi. Hmm. Yani ve yine biliyorsunuz bir anlık tefekkür bütün bir gece ibadetten hayırlı olduğuna dair birçok müjdeler de var. Yani bizim bu mütefekkiri ortaya çıkarıp o mütefekkirlerin üreteceği düşünce ve onların hayata geçirilmesi konusunda son derece önemli bir alan bu ve ihmal ettiğimiz bir alan. Yani bizim namımıza şimdi başkaları düşünüyor. Özellikle son 200 yıldır bizim namımıza daha çok Batı medeniyetinin büyük kafalarının ürettiği fikirler, iktisadi alanda, siyasi alanda, hukuki alanda, sosyal her alanda biz onların teorilerini üretiyoruz. Yani fakir bu işte Hollanda'da doktorayı bitirip döndükten sonra bu adam fikri şöyle ortaya çıktı. Tam da bu ya, ben üniversite kürsüsündeyim. Mesela iktisadi düşünce, iktisat tarihi okutuyorum ben. O dersleri okuturken Aristo'dan James Buchanan'a kadar bütün düşünürleri okutuyorum. Yani Batı'nın mütefekkirlerini hepsini okutuyorum. Sonra bir baktım yani textbooklarda bizim düşünürlerimiz yok. Yani iktisadi düşünce tarihinde
biz Farabi, hiç mi yokuz yani?
Farabi yok, Gazali yok, İbn Haldun. Ya biz yokuz. 1500 yani 2000 yıllık iktisadi düşünce tarihi, ben kendi mesleğimle ilgili. Eminim siyasi düşüncede de öyle, başka alanlarda. O zaman demek oluyor ki Eurocentric veya Western Oriented dediğimiz Batı merkezli bir paradigma çerçevesinde bütün alanlarla ilgili düşünürler var. Onlar düşünce üretiyor. Biz de sadece aktarıyoruz, aktarımcı oluyoruz. Oysa biz büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. Büyük bir mirasın çocuklarıyız. İşte düşünce kuruluşlarının özellikle o birikimi esas alacak ve çağın bilgisini de tabii bütün bu batılı, doğulu, güneyli, kuzeyli bütün düşünürleri de bilecek. Ama o işte düşünce adamları ancak kendi geçmişine vakıf, kendi geleneğine yaslanarak bir şey söylerse onlar bize ait bir çözüm olmuş oluyor. O çözüm, hani hastalıklarımızı onlar çözer. Yoksa
Altınoluk'ta bir kapak dosyamız vardı, gündem duyarlılığı diye. Şimdi gündeminizi kim belirliyor?
Bir de o tarafı.
Değil mi? Yani masaya neyi koyuyorsunuz? Gündeminizi Amerika mı belirliyor? Fransa, İngiltere, Rusya, Çin mi belirliyor? Yoksa siz mi belirliyorsunuz? Neye düşünce teksif ediyorsunuz? Değil mi? Neye düşünce yöneltiyorsunuz, yoğunlaşıyorsunuz? Bütün bunlar aslında öncelikli düşünülmesi gereken şeyler. Yani düşünce kuruluşları belki stratejik alanların tartılmasını yapıyor değil mi? İktisadi alanların ne bileyim düşünce deveranının tartılmasını yapıyor.
Yani Ahmet abi önce belki biz buna hani kendimize ait nezih, temiz, fikri bağımsızlık diyebiliriz önce. Bize ait bir düşünür, bize ait bir düşünce. Sonra aynı buyurduğunuz gibi ya bizim temel gündemimiz ne olmalı? Önceliklerimiz ne olmalı? Birey olarak, toplum olarak, ülke olarak, ümmet olarak. Yani o gündemi belirleyen işte bu düşünce kuruluşları. Evet. Yoksa gündelik siyasetin içinde olanlar aynı bisiklette pedal çevirenler gibi sağa sola baktıkları an düşebilirler. Ama işte düşünce kuruluşları, düşünen beyinler onların önüne ne tür yani iyi çalışılmış projeleri, derin imbiklerden geçmiş, düşüncelerden geçmiş o şeyleri koyarsalar onlar uygular. Ama eğer böyle bir emek yoksa, fikri bir emek yoksa ve o emeğin sonunda bir araştırma, bir projenizi kendi ihtiyaçlarınız ve değerlerinize göre üretmediyseniz o zaman üretilmiş projeleri dışarıda tasarlanmış sizin için size biçilmiş
o
role göre.
O iklimler için veya
veya size biçilmiş rol.
Size biçilmiş.
En önemlisi de o. Türkiye mesela 100 yıldır tutulmuş ve rol biçilmiş bir ülkedir. Dolayısıyla
ilginç bir şey, enteresan, yani önemli bir tespit.
Dolayısıyla evet. Biz ilk defa Türkiye işte son 2000'lere doğru, özellikle 2000'lerden sonra bu kendisinin tutulmuş bu parangalarını yırtmaya çalışıyor ve kendi gündemini belirleyerek kendine bir yol haritası. Bütün arıza da buradan çıkıyor zaten.
Evet.
Dolayısıyla düşünce kuruluşları aslında toplumun hakikaten o derin birikimini geleceğe yansıtma konusunda en önemli kuruluşlar ve kurumlar. Bu alanlarla ilgili de bizim tabii çok gecikmişliğimiz var.
Evet.
İşte bunlar önemli yani.
Gecikmişlik yarınki yazımın başlığı bu. Geç kalmışlık diye. O çünkü fark ediliyor, gündeme geliyor. Mesela eğitimde geç kalmışlık değil mi?
Evet,
yani
evet.
O çünkü her gün bir günlük geç kalmışlığınız mesela ilk orta öğretimde 18 milyon geç kalmışlık anlamına geliyor.
Aynen.
Üniversitede hakeza. Şöyle sonuna doğru geldik. Aktı gitti program. Yani Abdullah Bey'in, Fahrettin Bey'in bu şey konusunda da düşünce kuruluşları, onun altını baştan çizdik. İsterseniz kısaca böyle vakıf üniversitelerinin de sorunları neler? Yani herhalde bir eliniz yağda, bir eliniz balda böyle şen şakrak gitmiyorsunuzdur.
Şimdi Ahmet yani, abi şöyle.
Neler var? Hani o dünya çapında sayılan üniversiteler kategorisine girmek için yani şeylerimiz ne, sorunlarımız ne o noktada?
Şimdi Ahmet abi aslında vakıf üniversiteleri
belki ayrı bir program konusu ama böyle bir
üzerinde burada, durulması gerekiyor. Bir kere
açılış yapmış olalım.
Birkaç noktaya temas edeyim. Vakıf üniversiteleri Türkiye için önemli bir imkandır. Hala imkandır. Ben çok daha ümitliydim. Daha hani bu gecikme, ilk vakıf üniversitesi 86 yılında işte Bilkent, sonra Koç 87'lerde ama bugünlere geldiğimizde şu anda Türkiye'de
Sabahattin Zaim kaç yıl?
2010 yılında 2010, kuruldu.
Evet, yani olmuş 8 sene.
Evet, 8 sene oldu ama bu vakıf üniversitesi sistemi Türkiye'de tabii nicelik olarak arttı ama vakıf üniversitelerinin öğrenci oranı, öğrenci payı %6 sadece. Yani %94-95 hala devlet üniversitesi. Şimdi oysa sayı olarak tabii 75 tane vakıf üniversitesi var. Evet. 206 vakıf üniversitesi toplam üniversite içinde. Şimdi birinci olarak şuna işaret etmek lazım. Bir kere Amerika'daki sistem vakıf üniversiteleri üzerinden gidiyor. Yani iyi üniversiteler orada vakıf üniversiteleri. Bir kere oradaki sistemi hakikaten yeniden çok iyi anlamaya ihtiyacımız var. Yani kendi kendini yenileyen, rekabet eden, üreten, hakikaten ülkesine ve dünyaya yön veren üniversiteler bunlar. Bu birinci nokta. Yani burada hala Türkiye'de ideal düzeyde o sistemi inşa ettiğimizi söyleyemem. İkinci önemli nokta, tabii bu vakıf üniversiteleri Türkiye'de çok, yani Amerika'da mesela hem devlet üniversitesi hem vakıf üniversitesinde biraz önce söylediğim gibi öğrenciler ücret ödüyor. İmkanı olmayan öğrenciye devlet imkan tanıyor. Memur olduğu zaman işi sahibi olduğu son ödemek üzere. Yani bütün oradaki şeyler ücretli diyelim. Hı hı. Bizde ise şu anda devlet üniversiteleri ücretsiz, vakıf üniversiteleri ücretli biliyorsunuz. Tabii burada rekabette yani vakıf üniversiteleri hakikaten biraz şeyleri zor. Fakat bütün buna rağmen bu sefer bizim yine üçüncü olarak ilk konuşmamızda ifade etmiştik. İşte o Amerika'daki üniversiteler iş adamlarından büyük fonlar alıyorlar. Donation alıyorlar. Yani bağışlar alıyor. İş dünyasıyla vakıf üniversiteleri arasındaki iletişimi, etkileşimi Türkiye'de çok eksik olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla evet, bu alanlarla ilgili yani aslında iş dünyası vakıf üniversitelerine Batı'da, Amerika'da proje getiriyor. O projelerde efendim işte teknoloji transfer ofisleri, teknoparklar ve benzeri bütün bu kurumlarla teknoloji üreten ve tabii piyasaya yön veren, üretimi tetikleyen, harekete geçiren kurumlar oluyor. Yani hem özel sektör iş adamı o anlamda istifade ediyor hem de efendim üniversite tabii şeyini arttırıyor. Dolayısıyla yani iş adamlarıyla, iş adamlarının Türkiye'de bu bağış meselesi yani. Hı hı. Bağış konusunda belli bir noktaya geldi ama daha da bu konularla ilgili teşvik edici şeyler üzerinde durmak gerekiyor. Bir dördüncü nokta olarak tabii vakıf üniversiteleri, bizim aslında medeniyetimiz bir vakıf medeniyeti biliyorsunuz.
Evet.
Yani
evet.
Türkiye'de özel üniversite kurma imkanı yok. Amerika'da evet, özel üniversite imkanı da var. Yani vakıf üniversiteleri de hakikaten vakıf gibi çalışması gerekiyor. Bütün bu şeyler bir araya geldiği zaman ben vakıf üniversitelerinin çok önemli bir açılım, çok önemli bir imkan olduğunu söyleyebilirim. Çünkü mesela vakıf üniversiteleri her yıl YÖK tarafından denetlenir. Performansları evet, denetlenir. Her yönden mali, akademik.
Mesela fakat şöyle bir şey sorulabilir mi? Devlet üniversiteleri bir, bayağı %94 öğrenci alıyor. Büyük bir öğrenci kapasitesi. Vakıf üniversitelerinin farkı nerede? Yani ne tür bir farklılık ortaya koymalı ki vakıf üniversiteleri öğrenci için cazip olsun mesela?
Tabii bu işte zaten anca o şekilde öğrenci vakıf üniversitesi evet, tercih edebiliyor. Yani birinci olarak tabii mesela İstanbul'da en çok vakıf üniversitesi İstanbul'da var.
Evet.
40'tan fazla. Yani öğrenci buradan Anadolu'nun belli bir yerine gittiği zaman orada bir maliyeti var. Yani ister Konya, ister Ankara, evet, Kayseri'ye gitsin, orada yurt maliyeti var, barınma. Ama ailesi buradaysa birinci olarak burada kalmasını bir hesap yapıyor. Evet. Ama belki bundan daha önemlisi, aslında tabii vakıf üniversitesi tabii daha az öğrenci alıyor, biraz önce söylediğim, hı-hı, gibi. Bu az öğrenci, daha az öğrenciye hoca ve daha çok imkan sunulabiliyor. Burada öğrenciyle, hı-hı, daha özel ilgilenme imkanı oluyor. Hele özellikle hakikaten gerçekten idealist vakıf üniversiteleri ve bu işin üzerinde işte biz üniversite olarak İstanbul Sabahattin Zaim'de hakikaten bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani emek verdiğiniz zaman daha az öğrenciyle ilgileniyorsunuz, daha özel ilgileniyorsunuz. O zaman öğrenci bu vakıf üniversitesindeki daha özel imkanlarla devletteki, yani daha az imkan bakıldığı zaman bu şeyin dışında, daha nitelikli yetişebiliyor. Mesela biz 3 dili ücretsiz bütün öğrencilerimize sunuyoruz. Bunun dışında birçok daha, yani devlet üniversitelerinde sunulmayan imkanları mesela ücretsiz imkan sunabiliyorsunuz imkanınız ölçüsünde. Dolayısıyla burada daha nitelikli, daha iyi yetişme imkanı olduğu için vakıf
üniversitesi. Mesela Sabahattin Zaim hangi takvimde böyle dünyaca tanınmış bir üniversite haline gelebilir, öngörüyorsunuz?
Şimdi bizim şu anda bu yıl mesela belli alanlar belirledik Ahmet, hı-hı, abi. İlk vakıf üniversite arasında ilk 5'te yer almak. Hı-hı. Orta uzun vadede inşallah. Fakat daha bu yıl İslami finans yayın alanında dünyanın ilk onuna girdik.
Çok yani şu belli. Demek ki bir alan belirliyorsunuz.
Yani mesela biz bu iki birinci temel öncelikli alanımız İslam ekonomisi, İslami finansta en iyilerden biri olmak istiyoruz. Uluslararası İslam Araştırma Merkezi kurduk bu anlamda. 3 dilde master doktora açtık. Helal gıda, mesela gıda güvenliği konusunda, orası Halkalı ve Ziraat Mektebi, Baytar Mektebi olduğu için bu alanla ilgili de çok iddialıyız mesela. Bunlar gibi tabii medeniyetimize yaslanarak, o asil geçmişten aydınlık geleceğe yürüyecek o beyinleri, uluslararası ilişkiler, siyaset bilim, yani sosyal bilimlerin belli alanlarda hakikaten öne çıkma gibi bir hedefimiz var. Ama şimdi zaten buna bir üniversite her alanda çok iyi olamaz. Ama belli alanlarda en iyi olma konusunda işte dünyanın...
Yani parmakla gösterilir denir ya.
Evet,
yani
mesela biz şimdi diyoruz
siz
ki...
Siz burada yani diyelim ki İngiltere'den size gönderecek öğrenciyi.
Aynen öyle. Mesela İslam ekonomisi, İslami finansta biz şimdi bu noktaya geldik. Bölgenin bu anlamda en cazip merkezi oldu. İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi. Dünyanın dört bir yanından...
81 ülkeden şey demiştiniz. En çok hangi ülkelerden var?
Yani Ahmet abi şöyle, Çin'den başlayın Balkanlara kadar, ama daha çok yakın havza. Osmanlı interlandı dediğimiz bölgelerden daha çok, ama yani en doğudan en batıya kadar, hatta Amerika'da Boston Üniversitesi'nde okuyup öğrencisini alıp bize yatay geçişle getiren verilerimiz de var. Avrupa'dan yatay geçişle gelenler de var. Yani bu şekilde dünyanın dört bir, ama daha çok yakın coğrafyamızda.
Evet. Süremizi doldurduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyiciler, eğitim konuşmalarındaydık. Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Bulut Bey ile bendeniz Ahmet Taş getiren iş adamları, eğitim alanı, üniversiteler, düşünce kuruluşları, vakıf insanlar ve vakıf üniversiteleri, bütün bu alanlarda değerlendirmelerimiz oldu. Abdullah Tivnikli ve Fahrettin Tivnikli beyler, ya bu manada vakıf insanlar, vakıf iş adamları diyebileceğimiz insanlardı. Her ikisi de ebediyete göç ettiler. Rahmetle yad ediyoruz. Ve onların yollarının diğer iş adamlarımız için de örnek olmasını diliyoruz. Hayırlı günler diliyorum efendim.